Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Cinsel Politika, Kate Millett, 1. Kaset 1. Yüz, Payel Yayınları, 2. Basım Aralık 1987, özgün adı Sexual Politics, Türkçe'ye çeviren Seçkin Selvi, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Ocak 2006, okuyan Levent Filyoz. Amerika'da en çok övülen, en çok lanetlenen ve hakkında en fazla konuşulan kitap, New York Times. Minnesota ve Oxford üniversitelerini en yüksek derecelerle bitirmiş olan Kate Millett, erkeklerin üstünlüğü görüşünü binlerce yıldır ataerkil düzenbazlıkla sürdürülen boş bir efsane olarak yorumlamaktadır. Time. Kate Millett, kadın ve erkeğin karşı karşıya geldiği her alanda, eğitimde, çalışma hayatında, ailede, toplumda, dinde ve cinsellikte cinsel politikanın nasıl işlediğini anlatıyor. New York Times. Millett, ataerkilliğin savunucusu Dr. Freud'a karşı çıkmak konusunda Simone de Beauvoir ve Betty Friedan'la birleşiyor. Time. Bu kitapta ataerkil egemenliğin kültüre, tarihe ve edebiyata nasıl sindirildiğini, D.H. Lawrence'dan Henry Miller'a, Norman Mailer'a ve Jen Gennery'e kadar örnekleriyle göreceksiniz. New York Times. Kate Millett'ın "Kadınların özgürlüğü benim yaşamımdır" sözü, yazarın bugünü olduğu kadar geçmişini de içeren bir kavramdır. 1934 yılında doğan Kate Millett, İrlanda asıllı bir ailenin 3 kızından biridir. Annesini 3 kız doğurmuş olduğu için peş peşe 3 yanlış yapmakla suçlayan babasının dayak atmaya varan aşırı baskısı altında 14 yaşına gelmiştir. O tarihlerde babasının kendilerini terk etmesi üzerine annesinin iş bulma konusunda karşılaştığı engeller, Kate Millett'a toplumun kadına karşı tutumu konusunda ilk örnek olmuştur. 17 yaşında Minnesota Üniversitesi'ne giren ve üniversiteyi normal süresinden önce bitiren Kate Millett, öğrenimini sürdürmek için Oxford Üniversitesi'ne gitmiş ve İngiliz Edebiyatı okumuştur. Millett, New York'a döndüğü zaman iş bulamamış, iş için başvurduğu yerlerde kendisinden diplomaları değil, dakikada kaç sözcük daktilo edebildiği sorulmuştur. 2 yıl süreyle heykeltıraşlık yapan yazar, 1961'de Japonya'ya gitmiş, heykelleri orada başarı kazanmıştır. Bu arada Japon heykeltıraşı Fumiya Yoshimura ile tanışan Millett, onunla birlikte New York'a dönmüş ve Columbia Üniversitesi'nde doktorasını vermek üzere çalışmaya başlamıştır. Birbirimize bağlı olduğumuz ve birbirimizi sevdiğimiz sürece evli sayılırız. Bu devleti ilgilendiren bir durum değildir diyen Millett, 1965'te resmi makamların Yoshimura'ya ikamet izni vermemeye ve sınır dışı etmeye kalkışması sonunda nikah dairesinin yolunu tutmak zorunda kalmıştır. Millett, 1964-1965 kışında "Kadınlar Özgürlüklerine Kavuştu mu?" konulu bir dizi konferansı izledikten sonra bu konuyla daha yakından ilgilenmeye başlamış ve Kadınların Kurtuluşu Komitesi'nin eğitim bölümü başkanı olmuştur. Bu alandaki çalışmaları sırasında düzenlediği gösteri yürüyüşleri, konuşmalar, seminerler sonunda üniversiteden uzaklaştırılmış ve daha sonra kitap haline getireceği cinsel politika konulu tezini hazırlamaya başlamıştır. Kate Millett, kadınların özgürlüğü hareketini felsefesi kimsenin simgesel değerde olmadığı bir hareket olarak tanımladığı halde, kendisi bu hareket içindeki çalışmalarıyla ister istemez bir simge durumuna gelmiştir. Fumiya Yoshimura'ya. Ön söz. Okuru önünde uzanan çoğu yerinin haritası çıkarılmamış, hatta çoğu kez varsayımlarla betimlenmiş bir alana sokmadan önce, ona söz konusu bölge hakkında bazı genel kavramlar sunmak gerekli olacaktır sanırım. Bu incelemenin birinci bölümü cinselliğin çoğu kez göz ardı edilen bir olgusuna, siyasal bir yönü olduğu savına ayrılmıştır. Bu savı kanıtlamak için her şeyden önce cinsel etkinliğin kendisini betimleyen bazı çağdaş yazın ürünlerinde güç ve egemenlik kavramlarının oynadığı role dikkat çekmek istedim. Rastgele alınmış bu örneklerden sonra cinsler arasındaki toplumsal ilişkiyi kuramsal açıdan çözümleyen bir bölüm geliyor. Bu ikinci bölüm bence kitabın en önemli ve her şeyden çok yazılması pek güç bir bölümünü oluşturmakta ve ataerkilliği bir siyasal kurum olarak dizgeli bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır. Burada ve kitabın tümünde toplumsal düzenimizin herkesçe bilinen belirsizliklerine ve çelişkilerine değinmeyi, kitaptaki tartışmanın bütünlüğünü bozmamak amacıyla gereksiz gördüm. Kitabın 3. ve 4. bölümlerini kapsayan 2. kesimi daha çok tarihsel gelişime ayrılmış ve karşı cinsler arasındaki geleneksel ilişkinin 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında geçirdiği büyük değişimi ele almıştır. Bu değişimi izleyen tepkiler, bu tepkilerin belirli değişikliklere uğramış bir ataerkil düzenin sürekliliğini sağlaması ve cinsel alandaki devrimci toplumsal değişimi 30 yıl kadar geriye atması da bu bölümlerde incelenmiştir. Kitabın daha sonraki bölümleri bu tepki döneminin en önemli kişileri olarak tanımladığım 3 kişinin yapıtlarını odak noktası edinmekte ve bu yazarların cinsel politikada köktenci değişimler gerçekleştirme amacına karşı tutumlarını ve bu yöndeki girişimlere karşı tepki biçiminde kendini gösteren katkılarını incelemektedir. Jean Genet'in yapıtlarına ayrılan son bölüm, önce cinsel hiyerarşiyi Genet'in romanlarında betimlediği o dar eşcinsel egemenliği düzeni açısından ele alması, İkinci olarak da Genet'in oyunlarında ileri sürülen cinsel baskı ve bu baskının ortadan kaldırılması gereğini işlemesi yönünden bir zıtlığı sergilemektedir. Yazınsal eleştirinin aşırı övgülerden oluşan Halim Selim yazılarla sınırlanmaması gerektiğini, yazının betimlediği, yorumladığı ya da hatta çarpıttığı yaşamı tam anlamıyla kavrama yetisine de sahip olduğu görüşünü savunmuşumdur hep. Eşit ölçülerde yazınsal ve kültürel eleştirilerden oluşan bu inceleme kural dışı bir çalışma, melez bir ürün ya da hepten yeni bir aşılamadır belki de. Ben çalışmama temel olarak edebiyatın içinde yeşerdiği ve üretildiği geniş kapsamlı bir kültürel ortamı da hesaba katan bir eleştirinin gerekli olduğu görüşünü aldım. Yazınsal tarihten kaynaklanan eleştiri söz konusu kültürel ortamı içeremeyecek denli sınırlıdır. Estetik kaygılardan hareket eden yeni eleştiri ise kültürel ortamı değerlendirmeye hiçbir zaman yanaşmamıştır. İster ciddiye alınmayı amaçlasınlar, ister hiç ciddiye alınmak istemesinler, bu kitapta yer verdiğim yazarlar gibi tüm yazarların fikirlerini ciddiye almayı akla uygun bulmuşumdur. Bu fikirlerin bazılarıyla köklü tartışmalara girdiğim durumlarda da okunması hoş yazılar ya da daha dürüstlükten uzak bir tutumla sanatçının ustalıktan yoksun, ya da teknikte acemi olduğu gibi tecimsel numaralara sığınmak ve aynı görüşte olmadığımı böylece maskelemek yerine aynı biçimde ciddiyetle tartışmayı yeğ tuttum. Örneğin Lawrence'la herhangi bir konuda aynı görüşte olmayan eleştirmenler, sanatçının yazılarının acemilik ürünü olduğunu söyleyerek son derece öznel bir yargıya varırlar. Benim kanımca Lawrence'ın pek büyük ve özgün bir sanatçı olmadığını ve çoğu yönden seçkin bir ahlakın ve zihinsel bütünlüğün simgesi sayılamayacağını söylemeye hiç gerek duymadan, onun bir durumu çözümlemesinin neden yetersiz ya da çarpıtılmış olduğunu, etkisinin neden kötü ve tehlikeli olduğunu gösterebilecek köktenci bir araştırma yapmak daha doğrudur. Büyük bir tutkuyla üstlendiğim ve ilerledikçe sık sık derin etkisi altında kaldığım bu inceleme, birçok kişinin yol gösterici görüşleri, desteği ve çok gerekli eleştirileri olmaksızın tamamlanamazdı. Bütün bunları sağlayan George Stitt, Theodore Sotaroff, Betty Prashker, Annette Baxter, Mary Mothershill, Lila Karp, Susan Shattuck Somers, Catherine Stimson, Richard Gustafson, Laurie Stone, Frances Kam, Sylvia Alexandra teşekkür etmek isterim. El yazmasını büyük bir dikkatle okuyan ve güzel sözlerin mantıktan sonra geldiği konusunda ısrar etmek için gerekli zaman ve sabrı esirgemeyen Stephen Marcus'a özellikle şükranlarımı sunarım. Kate Millett, New York, 1970. 1. Cinsel politika örnekleri. 1. bölüm. Bana banyoyu hazırlamasını söylerdim. Karşı koyacak gibi olur, yine de kuzu kuzu hazırlardı. Bir gün küvetin içinde oturmuş sabunlanırken havluları unutmuş olduğumu gördüm. İda diye seslendim, bana havlu getir. Banyoya girdi, havluları uzattı. Sırtında ipekli bir sabahlık, ayaklarında ipek çoraplar vardı. Havluları asmak için küvetin üzerine eğilince sabahlığının önü açıldı. Dizlerimin üzerinde doğrulup başımı tüylerin içine gömdüm. Öylesine çarçabuk oldu ki karşı koyacak, hatta karşı koyuyormuş gibi yapacak zaman bulamadı. Bir an sonra onu olduğu gibi çoraplarıyla sabahlığıyla küvetin içine çektim. Sabahlığını çıkarttım, yere fırlattım. Çorapları çıkarmadım, daha şehvetli bir görüntü veriyordu böylesi. Sırt üstü uzandım, onu üzerime çektim. Kızışmış bir dişi köpek gibiydi, her yanımı ısırıyor. Soluk soluğa kancaya takılmış kurtçuk gibi kıvranıp duruyordu. Kurulanırken eğildi, ağzıyla hafiften kolumu ısırdı. Küvetin kenarına oturdum, önüme diz çöktü. Bir süre sonra ayağa kaldırdım, yana çektim, sonra arkadan sarıldım. Ensesini, kulak memelerini, omuzundaki o duyarlı noktayı ısırdım. Sonra da o güzelin bembeyaz sırtına dişlerimi geçirdim. Bütün bunlar olup biterken tek sözcük bile konuşmadık. Dipnot. Henry Miller, Sexus, New York, Grove Press, 1965, sayfa 180. Yukarıdaki renkli anlatıp Henry Miller'ın 1940'larda Paris'te yayımlanan ama Amerikan kıyılarına 1965 yılına dek uğratılmayan ünlü romanı Sexus'tan alınmıştır. Bu bölümde Miller, romandaki adıyla Val, arkadaşı Bill Woodruff'un karısı Ida'yı nasıl baştan çıkardığını anlatır. Cinsel anlatım açısından bu bölümde yazarın düzme diye adlandıracağı biyolojik olgunun ötesinde bazı gelişmeler vardır. Aslında anlatılan olaya kişilik ve değer kazandıran da bu öteki içeriktir. Öncelikle anlatılan olayın geliştiği ortamın ve koşulların göz önüne alınması gerekir. Val, Bill Woodruff'la Ida'nın oyun oynadığı 3. sınıf komedi tiyatrolarından birinin önünde karşılaşmıştır. Miller'ın üslubuna uygun olarak bu karşılaşma roman kahramanının 10 yıl önce Ida ile olan cinsel ilişkisini anımsatır ve bu çağrışımı 11 sayfalık canlı bir anlatım izler. Önce Ida anlatılır. Tam adına uygun bir kadındı. Güzel, boş, yapmacıklı, inançsız, şımarık, rahata alışık, sevilmekten, okşanmaktan başka bir şey düşünmeyen bir kadın. Yapma bebek kadar güzeldi. Kuzguni siyah saçları bukle bukleydi. Cavallılara benzer bir ruh yapısı vardı. Tabii bu kadında ruh denen şeyden eser varsa. Sadece bedeniyle, duyularıyla, arzularıyla yaşardı ve oyununu, bedeninin isteklerine bağlı gelişen oyununu, zavallı Woodruff'ın anıtsal bir kişilik gücü olarak tanımladığı zorba bir irade ile sürdürürdü. Ida önüne gelen her şeyi bir dişi yılan gibi yutardı. Acımak ve duymak nedir bilmezdi. Woodruff karısına fazla düşkün bir budala olarak tanımlanıyor. Karısı için ne kadar çok şey yaparsa kadın onu o kadar az umursuyordu. Bu kadın tepeden tırnağa bir canavardı. Romancı Ida'nın gücüne tamamen kayıtsız kaldığını ileri sürüyorsa da gittikçe artan bir meraka kapıldığı da ortada. İnsan olarak ona zerrece değer vermiyordum ama arada bir yatarken nasıl olduğunu da merak etmiyor değildim hani. Bu merak beni sarmayan, zaman zaman yalayıp geçen bir düşünce halindeydi. Yine de nasıl oldu bilmiyorum. Bu duygum ona ulaştı, etine, kemiğine işlendi. Dipnot adı geçen eser sayfa 179. Val bir aile dostu olarak Woodruff'larda kalır, ertesi sabah bir işe gittiğinde yatakta kahvaltısını eder. Val'in Ida'yı kendisine hizmet ettirmekteki taktiği, sonraki olayları belirlemesi yönünden önemlidir. Ben yataktayken bana hizmet etmek düşüncesinden bile nefret ediyordu. Kocasına bu şekilde hizmet etmiyordu, bu yüzden bana hizmet etmesi gerektiğini bir türlü kabul edemiyordu. Yatakta kahvaltı etmek Woodruff'lardan başka hiçbir yerde alışık olmadığım bir şeydi. Bunu salt onu sinirlendirmek ve küçültmek için yapıyordum. Miller'ın romanlarındaki mitlere uygun olarak her seferinde yazarın bir kopyası olan roman kahramanı cinsel yönden karşı konulmaz, dayanılmaz ve akıl almaz ölçüde güçlü birisidir. Bu nedenle Ida'nın onun eline düşmesi okur için büyük bir sürpriz değildir. Şimdi yeniden yukarıdaki bölüme dönelim. Bütün olay kahraman tarafından saldırılarla adet yerini bulsun diye kadın kahraman olarak adlandıracağımız kişi tarafından da boyun eğmelerle geliştirilen bir stratejik olgular dizisidir. Örneğin kahramanın ilk manevrası havlu istemekle biçimlenen hizmet isteğidir. Bu istek Ida'yı bir hizmetçi durumuna indirger. Ida'nın çarçabuk sıyrılıveren bir sabahlık ve ipek çoraplar giymiş olması ise sadece romanın örgüsüne uygun düşmekle kalmaz, neredeyse romantik bir görünüş kazanır. Kadın okurlarımız jartiyer, korse gibi yardımcı giysiler olmadan çorap giyilemeyeceğini hemen fark edeceklerdir. Ne var ki erkeklerin fantezisi çıplaklığa en uygun örtenmenin çorap ya da çamaşır gibi incecik bir şey olmasını öngörür. Val ilk hata yapar. Dizlerimin üzerinde doğrulup başımı tüylerin içine gömdüm. Tüyler sözcüğünün seçilmiş olması önemlidir. Çünkü okura hareketin küçültücülüğünü ve isteğin ortaya konuşunu görünür değeriyle almaması gerektiğini belirler. Tüyler sözcüğünün kullanılış havası bölümün tamamında olduğu gibi bir olayın bir erkeğin ağzından bir başka erkeğe ve sadece erkekler arasında kullanılan sözcüklerle aktarılışını yansıtır. Aşağıdaki anlatım olayın gerçek niteliğini daha da belirgin biçimde ortaya koyar. Öylesine çarçabuk oldu ki karşı koyacak, hatta karşı koyuyormuş gibi yapacak zaman bulamadı. Bütün bölüm bir cinsel ilişkinin değil, daha çok güçlünün hizmetinde gelişen bir cinsel olgunun anlatımı olduğu için karşı koymak deyimi büyük anlam taşır. Val daha önceden okura şunları belirtmiştir. Beni büyüsüne kaptırmak, zora koşmak, Woodruff'a ve öteki sevgililerine yaptıklarını bana da yapmak istiyordu. Hiç kuşkusuz bütün sorun kimin kimi zora koşacağı, kimin efendi olacağı noktasında düğümleniyor. Ida'yı bir anda egemenliğine alan Val, ona teslim olmamak için hemen harekete geçer. Bu tutumu olaydaki ikinci belirgin durumu ortaya koyar. Val kadını avucunun içine alır ve sırtındakilerle küvete sokmak gibi gülünç bir duruma düşürür. Burada kullanılan dil de bütün gücün belirtisidir. Onu banyoya çektim, ayrıca okula kahramanın hızı ve çevikliği konusunda da bir ip atılır. İda göz açıp kapayana dek küvetin içine girmiştir bile. Üstünlüğü ele geçiren Val avını soymaya koyulur, sabahlığını çıkarır ve yere fırlatır. Çıplaklık ve çorap giyme sorunu salt estetik endişelerle romana yerleştirilmiştir. Bu kılık İda'ya daha şehvetli bir görüntü vermektedir. Bu şehvetli imgenin saflık ve ender rastlanır özelliğini alışılagelmiş bir ipek çoraplı genç kız görünümüyle birleştirmek de ustaca bir strateji örneğidir. Şehvetli sözcüğü şehvet düşkünlerinin ağzını sulandırmak, bunun da ötesinde cinselliğin tamamen pis ve gülünç bir şey olduğuna inanmak durumunda olan, cinsel etkinliğini yitirenlere bir kıpırtı vermek için bilinçli seçilmiş bir sözdür. Val devam eder, tavrı son derece kendine güvenli ve rahatına düşkündür. Sırt üstü uzandım, onu üzerime çektim. Bunu tamamen nesnel bir anlatım izler. Kahramanımız artık kendine hayran olmayı bırakmış, yaptığı etki karşısında hayrete düşmeye başlamıştır. Çünkü bundan sonra gelenler Pavlov koşullanması ve mekanikliği içindeki İda'nın patlamalarıdır. Ünlü koşullanmış köpek gibi İda da kızışmış bir dişi köpek gibi kahramanımızın usta yönetimine uyarak hareket eder ve her yanını ısırır, soluk soluğa kancaya takılmış kurçuk gibi kıvranıp durur. Romanın hiçbir yerinde kahramanın davranışları böylesine bir hayvancıl aşağılamayla aktarılmaz. Kanca olan kahraman kurtçuk ise kadındır. Burada yansıtılan çelikleşmiş bir kendine güven karşısında sevda köleliği ve kurtçuk güçsüzlüğüdür. İda'ya sözcüğün ikili anlamıyla sahip olunmuştur. Cinsel anlatım biçiminin alışılagelmiş sıralamasında cinsel ilişkinin bir türünü daha az uygulanan ve bu yüzden daha da ilginç olan bir başka tür izler. Miller okura ağız oynaşmasıyla bir geçiş verdikten sonra arkadan sarılmaya kısaca değinir geçer. Ne var ki burada ısrarla üzerinde durulan İda'nın artık ilk atılımı yapmayı göze alacak kadar kancaya takılmış olduğudur. Eğildi ağzıyla hafiften kolumu ısırdı. Bu durumda kahramanın penisi olayın merkezi niteliğini taşır ve kanca olma özelliğini sürdürür. İda ise bu oltaya takılan bir budala balıktır. Belki de bu su imgesini akla getiren olayın banyoda geçmesi olmuştur. Giderek pozisyonlar tamamen terse dönüşür. Küvetin kenarına oturdum, önüme diz çöktü. Burada gücün ağırlığı kesinlikle ortaya konulmuştur. Geriye kahramanın son bir hareketle zaferini tamamlaması kalır. Ayağa kaldırdım, yana çektim, sonra arkadan sarıldım. Okura burada yansıtılan neredeyse doğaüstü denilebilecek bir gücün varlığı, tabii eğer okur erkekse. Çünkü bu bölüm sadece cinsel duyarlanmayı sağlamak üzere ortam, koşullar ve ayrıntıların canlı, düşsel bir anlatımla aktarılması değil, aynı zamanda erkeğin güçsüz, boyun eğen ve oldukça akılsız bir dişi üzerindeki egemenliğinin kanıtlanmasıdır. Bu temel cinsel ilişki düzeyinde ortaya konulan bir cinsel politikadır. Kahramanın ve onun yanı sıra okurların birkaç kez doyuma erişmeleri en dokunaklı deyimini aşağıdaki sözde bulan erkek egosunun büyük zaferiyle gerçekleşir. Bedeni ıslak ıslaktı, bana da tam anlamıyla uyuyordu. Kahraman daha sonra okurunun iştahını kabartmak için kadının nasıl yiyip bitirdiğini anlatmaya geçiyor. Ensesini, kulak memelerini, omuzundaki o duyarlı noktayı ısırdım. Sonra da o güzelin bembeyaz sırtına dişlerimi geçirdim. Son ısırık sahip olma ve kullanmayı belirleyen bir damga gibidir. Bunun yanı sıra belirli bir tutumu da saptar. Val daha önceki bölümlerde Bill Woodruff'ın karısının bedeninin bu parçasını öpmeyi bir alçaklık sayacak kadar ahmak olduğunu belirtmiştir. Böylece Val, kurala uygun bir davranış olarak gördüğü bu hareketiyle iki cins arasındaki ilişkiyi bir uyum noktasına getirir. Hiç kuşkusuz bu bölümü en iyi belirleyen son cümle. Bütün bunlar olup biterken tek sözcük bile konuşmadık. Kasketini başından çıkarmayan halk kahramanı gibi, Val de bütün darbeler de dahil bütün savaşı bir tek insanca alışverişe girme gereğini duymadan sürdürür. Olayın geri kalan bölümü kahramanın güçlü durumunu fiziksel ve duygusal oluşumlarla belirleyerek birkaç sayfa daha sürer. Kadının beni gerçekten sevmiyorsun değil mi sorusuna romanın kahramanı bilinçli bir küstahlıkla sonuna kadar dayanarak ben bunu seviyorum dedim diye yanıt verir. İda'nın cinsel organlarının küçültücü bir nitelikle anılmasına karşın kahramanın penisi tapılacak bir şey olarak ortaya konur. Oranı seviyorum İda, en güzel yerin oran. Bundan sonraki bütün anlatımlar kadının çaresiz, zavallı güçsüzlüğünü ve bunun yanı sıra Val'in üstün zekasını ve kendine hakimiyetini yansıtır. Her an kadın biraz daha alçalmakta, val biraz daha yücelmektedir. Burada cinsel ilişkinin baş döndürücü örnekleri verilir. Hiç çamaşır giymiyorsun değil mi? Ne pasaklı kadınsın. Eteğini sıyırttım, kahvemi içtiğim sürece öyle oturttum. İğrenç adamsın dedi ama dediğimi de yaptı. Sonra başucumdaki komodinden bir mum alıp ona uzattım. Her şeyi yaptırıyorsun bana, seni pis şeytan seni. Senin de hoşuna gidiyor değil mi? Val'in ezici tavrı bunu izleyen dramatik olayları yaratır ve anlatım Steven Marcus'un porno topik diye tanımladığı bir orgazm yağmuru haline dönüşür. Onu ufak bir masanın üstüne yatırdım. Tam boşalacağı anda kucağıma çekip odada dolaştırdım. Sonra bacaklarından tuttum, ellerinin üzerinde yürütmeye başladım. Böyle yaparak onu daha da çılgına çeviriyordum. Yukarıdaki seçmelerin her ikisinde eylem belirten cümleler onu ufak bir masanın üzerine yatırdım, ellerinin üzerinde yürüttüm, dediğimi yaptı ve eteğini sıyırttım, kahvemi içtiğim sürece öyle oturttum cümleleridir. İda yoğrulması alelade çamurdan bile daha kolay biçimlenebilir biri olarak gösterilir. Kahramanı yücelten, kendisini ise aşağılayan hareketleri yapmak için de çocuk gibi emir almakta boyun eğmektedir. Bu arada kahramanın cinsel gücü öylesine üstündür ki kendisi bile kendine hayranlık duyar. Bu böyle sürüp gitti, sonunda öylesine bir ereksiyona eriştim ki boşaldıktan sonra bile bir türlü doyamıyordum. Bu durum onu deliye döndürüyordu. Ve bütün bu doyumdan sonra Val oturur, halini sayıp dökmeye koyulur. Yıpranmış bir lastik hortuma benziyordu. Normal uzunluğunu 3-5 santim aşmış ve inanılmayacak ölçüde şişmişti. Kahraman kendine özgü hareketleriyle karnını doyurmaya koşarken ne kendisinin ne de bizim dikkatimizi fazlasıyla çekmemiş olan İda bir kenarda unutulur. Bakkala uğradım, birkaç şişe sütü peş peşe devirdim. Bu serüvenle ilgili son sözleri de yine kendisine yontulmuştur. Tekrar karşılaştığımızda Woodruff'a nasıl davranacağımı düşünüyor, bir yandan da kendi kendime görkemli bir sevişmeydi diyordum. Gerçekten de görkemli. Bu bölümde Val, Woodruff'ın nasıl uygunsuz bir evlilik yaptığını, fiziksel kişiliklerinin nasıl birbirine uymadığını okura anlatır. Bay Woodruff'ın cinsel organı aşırı büyüklüktedir, hem de fazlasıyla. İlk gördüğümde gözlerime inanamamıştım. Oysa bayan Woodruff'ın cinsel organı daha önce de belirtildiği gibi ufak ıslak ıslaktır. Çaresi bulunmaz bu şanssızlığın bayan Woodruff'ın başka yerlerde doyum aramasını aklı göstermeyeceği endişesiyle romanda yer yer kadının acınacak bir yaratık olduğu ısrarla belirtilir. Kahramanın onu sadece bir dişi durumuna indirgeyen davranışları da bu yüzdendir. Üstelik İda'nın bir nemfomanyak olduğu da açıklanır. Böylelikle de Val'in onu keşfetmesi ve kullanmasındaki ustalık ve zeka ortaya çıkmış olur.